Ayrım 2.
100 kadar asker bunları kullanmaya yeterlidir. Üstelik bu sorumluluğu sizin omuzlarınıza yıkmamak için burada kalıp komutayı ben ele alacağım. Vargas gelince o da Don Sebastian gibi kentin savunmasının güçsüzleştirilmesi karşısında dehşete düştü. Öyle ki amiralin yardımcısını askerlik sanatından anlamamakla suçladı. Ancak başkaptanın amiralin mührünü taşıyan belgeyi göstermesi üzerine boyun eğmek zorunda kaldı. Katedralin çanları çalarken Albay Vargas askerlerin ve topları çeken katırlarla öküz arabalarının başında San Patrico'ya giden hafif engebeli yola çıkmıştı bile. San Patrico limana gözdağı veren korsan gemisinin gerçekte bu iş için Kaptan Blood tarafından görevlendirilen Endülis kızı olduğunu anlamışsınızdır. Geminin komutası Wolverstone'a verilmişti. Onun da tüm görevi yoksul kenti 48 saat oyalayıp korumaktı. Bu sürenin sonunda gece karanlığından yararlanarak San Juan'dan gönderilen güçler gelmeden sessizce kıyıdan uzaklaşacak ve hemen hemen hiç savunmasız kalan San Juan'a yönelecekti. Pazartesi günü San Patrico'dan gelen haberlerden anlaşıldığına göre Wolverstone verilen işi ustaca yerine getirmekteydi. Kaleden açılan ateşin korsanları limandan uzak tuttuğunu duyan başkaptan, okyanuslar amiralinin onları tam zamanda kıstıracağını düşünüyor. Vargas yarın topları ve adamlarıyla San Patrico'ya varınca korsanların karaya çıkma olasılığı da tümüyle ortadan kalkar diyordu. Ama sonunda olanlar oldu. Şafak söküldükten kısa bir süre sonra San Juan top gürlemeleriyle uyandı. Yatağından hızla aşağı atlayan Don Sebastian önce Marquis Reconet'in kenti top atışı ile selamladığını sandı. Ama aralıksız süren ateş yanıldığını gösteriyordu. Dürbünüyle bakınca yanılma duygusunun yerini büyük bir şaşkınlık aldı. Kaptan Blood'ın şaşkınlığı ise Don Sebastian'dan çok farklıydı. Birden sözde Blood'ın yaptığı baskınları ve bu konuda çıkartılan söylentileri anımsadı. Önceden ayrıldığı Pitt, Dyke, Morgan ve Montbas gibilerini aklından geçirdi. Gözlerine inanamıyordu. Ama işte kendi gemisi, Arabella, ateş ve barut kusarak kale duvarlarını dövmekteydi. Yanı başında duran Port Rico, başkaptanı ise Tanrı'nın cezası Kaptan Blood'a belalar yağdırıyor, küfürler sıralıyordu. Daha dikkatle baktığı zaman, arada pek az bir fark olmasına karşın, geminin gerçekte Arabella olmadığını anladı. Bu sırada gemi sancak tarafını kendilerinden yana çevirmişti. Kaptan Blood tek tek saymaya gerek duymadan kendi sancak gemisinden 4 tane daha az top olduğunu belirledi. Kaptan Blood değil bu dedi. Kaptan Blood değil mi? Bana da Sebastian Mendes olmadığını söyle bari. Gemisinin adı Arabella değil miydi? Bu gemi Arabella değil. Don Sebastian elindeki dürbünü ona uzattı. Alın da üzerindeki adı okuyun. Kaptan Blood dürbünü aldı. Gemi iskele tarafındaki toplarını çevirmek için manevra yapıyordu. Yağlı harflerle Arabella adını görünce Blood yeniden şaşırdı. Anlayamadım bu işi dedi. Ardından topların yeni bir gürleyişi ve kale duvarlarından bir kısmının yıkılışı sözlerini yarıda kesmesine neden oldu. Bu sırada kalenin topları da ateşe ilk kez karşılık verebildi. Kaleden açılan ateş hiç olmazsa geminin yaklaşmasını önlüyordu. Don Sebastian alaycı, hele şükür uyanabildiler dedi. Blood hemen çizmelerini ayağına çekti. Uşaklara kendisine bir at hazırlamalarını buyurdu. 5 dakika sonra gözetleme yerindeydi. Hemen ardından gelen Don Sebastian, tüm suç sizin diye söylendi. Sizin ve değerli amiralinizin. Saçma sapan önermelerinizle bizi savunmasız bıraktınız. Bunun hesabını vereceksiniz sanırım. Sanırım veririz. Üstelik bir hesabımda şu gelen eşkıya bozuntusuyla var dedi öfkeyle Blood. San Juan'ın öylesine silahsızlandırılıp savunmasız bırakmıştı ki sanki bu beklenmeyen düşmana gelip İspanyol gemilerindeki hazinayı burnunun dibinden almaları için olanak hazırlamıştı. Geminin içindekilerin kim olduğunu kestiremiyordu. Ama geminin kaptanı hiç kuşkusuz şu insanlık dışı baskıların yaratıcısıydı. Kim olursa olsun şu anda önemli olan bu beklenmedik ortağa karşı çıkmak, onu durdurmaktı. Şu alın yazısının garip oyununa bakın ki Kaptan Blood bu kez çizmelerini korsanlara karşı İspanyolları savunmak için ayağına çekmişti. Kaleyi çok kötü bir durumda buldu. Topların yarısı işlemiyordu. Kalede kalan 100 askerden 10'u ölmüş, 30'u yaralanmıştı. Arda kalan 60 kişi kararlı ve işlerini bilen insanlardı. Ama başlarındaki genç subayın yetenekleri kısıtlı, deneyim az olduğu için onlar da şaşkına dönmüş, ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Kaptan Blood yanlarına vardığı zaman her yanı toz toprak içinde buldu. Kendisini karşılamaya çıkan subaya olanca gücüyle bağırdı. "Askerlerinizin toplarıyla birlikte buraya diri diri gömülecekler. Daha ne bekliyorsunuz?" Yüzbaşı Arana kekeledi. "Hatalarımızı ödemek için gerekirse öleceğiz efendim," dedi. "Öyleyse sersemin birisisin sen. Biraz aklını kullansan hiç olmazsa toplardan bir bölümünü kurtarabilirsin. Bize gerekli onlar. Hemen topları dışarı çıkart ve şu ağaçlığın ardına yerleştir." Böyle diyerek eliyle kent tarafında yarım mil uzaktaki ekili alanın ardını gösterdi. "Kalan topları kullanacak bir düzine adam bırak. Geri kalanların hepsini al. Git buradan. Yaralıları da bu ölüm çukurundan çıkart. Haydi, vakit kaybetme." Yüzbaşı Arana'nın yaratıcı gücü yoktu. Ama verilen buyrukları yerine getirecek gücü vardı. Hemen davrandı. Blood, kalan topları körfeze en egemen güney bölgesine yerleştirdi. Uyuşukluktan kurtardığı bir düzine kadar adam, kaptanın yetkin davranışları karşısında etkili bir biçimde çalışmaya başladılar. Sancak tarafındaki topları ateşlemek için korsan gemisi yön değiştirmeye başlamıştı. Bundan yararlanan Blood, topları teker teker dolaşıp kendi eliyle doldurdu. Korsan gemisi yanını döndüğü zaman tümünü hazır etmişti. Ateş komutu üzerine toplar gürledi. Atış umduğu kadar başarılı olmamıştı. Ama yine de korsan gemisi ön direğinden vurulmuş ve her yanı sallanmıştı. Geminin burnu iyice battı, kıçı ise havalandı. Blood, "Ateş!" diye bağırdı ve öteki toplar da aynı anda gürledi. Blood bu atışta umduğundan iyisini elde etmişti. Gönderdiği güllelerden biri provaya çarparak geminin tehlikesini, durumunu daha da zorlaştırdı. İspanyollar sevinç içinde "Viva Don Pedro!" diye bağırıştılar. Bu ilk başarı onları güçlendirmişti. Korsan gemisi uğradığı zararı bir saat içinde toparladı ve öç almak için yeniden kaleye doğru sokulmaya başladı. Geminin toplarından gürlemesiyle birlikte San Juan'ın ortasındaki evlerin bir kesimi sarsıldı. Blood bir an için develerin kendisini yerden kaldırdığını, sonra aynı güçle yine yere çarptığını sandı. Üzerine taş toprak yığıldı. Bir süre kendini bilemeden yattı. Kale duvarları iskambil kağıdı gibi dağılıp çöktü. Güllelerden biri cephaneliğe rastladığından bu kalenin sonu olmuştu. Denizdeki korsan gemisinden gelen sevinç çığlıkları da korkunç patlamadan daha farklı değildi. Blood zorlukla doğruldu. İçine gömüldüğü toz toprak yanından sıyrıldı. Sağını solunu yokladı. Kolu ağrıyordu ama yarası pek ağır değildi. Yavaş yavaş önce dizlerinin sonra ayaklarının üzerine doğruldu. Elleri kan ve toprak içindeydi. Ama hiçbir yanı kırılmamış, kopmamıştı. Patlamadan önce yanında bulunan 12 kişiden ancak 5'i ayakta kalabilmişti. Altıncısı ise kopan bacağının acısı içinde inliyor, yedincisi parçalanan omuzu üzerinde kıvranıyordu. Sağlam olanlarla yaralı arkadaşlarını almalarını buyurduktan sonra dışarıya süzüldüler. Güzel kokulu ağaçların altında ulaştıklarında Blood ellerini gözlerine siper ederek güneşin altına bakınca korsanların karaya çıkma hazırlıklarına giriştiklerini gördü. İçi tıka basa korsan dolu 5 sandal denize indirildi. Kızıl Kalyon ise karaya çıkışı kolaylaştırmak için örtme ateşi yapıyordu. Kaybedilecek bir an bile yoktu. Blood, Arana ile adamlarının kendisini beklediği serin gölgeliğe girdi. Toplar çok iyi gizlenmişti. Dolduruşları kusursuzdu. Korsanların nereden karaya çıkacaklarını hesapladı. Topların namlularını o yöne çevirtti. Arana'ya, "Saldırganlar karaya çıkıp sıra oluncaya kadar bekleyeceğiz," dedi. "Sonra hepsinin canlarını cehenneme göndereceğiz." Sustu. Ama daha sonra savaş sanatı konusunda uzun bir söylev çekti. Gerçekten Yüzbaşı Arana bu çatışmada çok şey öğrenecekti. Özellikle komutanın çeşitli ellere bölünmesinin ne acılı sonlar yaratabileceğini gördü. Don Sebastian yerinde duramamış, Porto Rico'nun başkaptanı olduğunu kanıtlamak istercesine eli silah tutan herkesin savaşmak için hazırlanmasını buyurmuştu. Ayaküstü kurduğu derme çatma ordusunu Don Pedro'ya danışmadan, üstelik haber verme gereği bile duymadan kıyıdan 100 metre kadar ötedeki beyaz yapıların ardına yerleştirmişti. Amacı karaya çıkan korsanlara buradan bir baskın vermekti. Böylece korsan gemisinin toplarını kendi adamları üzerinde kullanamayacağını düşünüyor, tasarısıyla övünüyordu. Kaptan Blood toplarına ateş komutu verme olanağını bulamadan Porto Rico'lulardan kurulu toplama güçler amansız bir çatışmaya başladı. Bu kargaşalık sırasında korsanlar toparlanmış, Don Sebastian güçlerini darmadağın etmişlerdi. Arkalarında birkaç ölü bırakarak ateş edeydi, korkunç çığlıklar atarak kentin iç sokaklarına daldılar. Kaptan Blood, Don Sebastian'ın zamansız karışması yüzünden tasarladıklarını uygulayamamıştı. Öfkeliydi. Yüzbaşı Arana ise yardıma koşmaktan söz ediyordu. Blood, "Savaşlar atılgan kahramanlıklarla değil, akıl yoluyla kazanılır dostum," dedi. Gemide kalan korsanlar karaya çıkanların en az iki katıdır. Onların da karaya çıkmasını bekleyeceğiz. Olaya şimdi karışacak olsak iki ateş arasında kalırız. Bekleyeceğiz. Bu bekleyiş çok uzun sürdü. Sandalları iki kişi geri götürmüş, ikinci dalganın karaya gelişi de ağır olmuştu. Korsan gemisinden yeni gelenler pek aceleci davranmıyorlardı. Çünkü uzaktan San Juan'daki zayıf savunma dağıtılmış görünüyordu. Bu nedenle karaya ayak bastıktan sonra hemen davranmadılar. 50 kişi kadardılar. Sırtında deri ceket olan reise benziyordu. En önde duruyor, kılıcını sallayarak sağa sola komutlar yağdırıyordu. Marş söyler gibi bir şeyler mırıldanarak ileri yürüyüşe geçtiler. Korsanların en küçük eylemini dikkatle izleyen Kaptan Blood, sağ eli yukarıda topların başında bekliyordu. Korsanlar, İspanyolların önceden belledikleri sandalın önüne vardıklarında Blood'ın kolu birden aşağı indi ve 5 top aynı anda bir tek top gibi gürledi. Toz toprağa kaldıran gülleler, aralarında deri ceketli reis de olmak üzere ön sıradaki korsanların tümünü cansız yere sermişti. Bu beklenmedik ateş sağ kalanlarını öylesine şaşırtmıştı ki pek azı kendini toparlayabildi. Blood'ın kolu bu süre içinde 2 kez daha kalktı ve indi. Bu atış sırasında korsanlardan geriye pek az canlı kalmıştı. Onlar da o kadar afallamışlardı ki kıyıda duran sallanlarını bile dönmeyi düşünememişlerdi. Kaptan Blood iyi bir savaş dersi verdiğini düşünerek yüzbaşı Arana'nın şaşkın gözlerine bakıp gülümsedi. "Artık rahatlıkla ileri eyleme geçebiliriz yüzbaşı," dedi. "Deniz yönünü güvenceye aldık." Korsanlar kendilerine aşırı güvenlerinin yüzünden karaya çıkmak için tüm sandalları kullandılar. Gemide kaç kişi kaldıysa bir yere kımıldayamazlar artık. Arana, "İyi ama topları var," diye karşı çıktı. "Ya öfkeye kapılıp kenti topa tutmaya kalkışırlarsa?" "Kaptanları ilk çıkan arkadaşları kentte değil mi?" "İşte bunu yapamazlar. Ama yine de biz uyanık olmak zorundayız. Bunun için buradaki topların başında bir düzine asker bırakalım. Öfkeye kapılıp bir delilik yapmaya kalkışırlarsa topçularımız onlara gereken dersi verirler." Gerekli önlemler alındıktan sonra 50 askerden kurulu İspanyol güç, kazandıkları yengiden kuşku duymadan kent içinde talana girişen korsanlarla çarpışmak için eyleme geçti. Kaptan Blood'a göre bu korsan kaptanı sıradan bir soyguncudan başka bir şey değildi. Kartaca'dan Karayip denizine kadar izlediği hazine dolu iki gemi avucunda sayıldığı halde hazinelere hemen el koymaması bir akılsızlık örneğiydi. Bu gemilerden kendisine hiç ateş açılmadığına göre mürettebatın karaya çıkmış olabileceğini düşünmesi gerekirdi. Düşünmesini bilmiyorsa hiç olmazsa dürbünüyle bakar ve gözlemlerinin sonucuna göre hareket ederdi. Korsan kaptan kendi kafasına göre davranıyordu. Gemilerde mürettebat olmadığını sezmişti. Oradaki değerli malları, altınları eline geçmiş sayarak biraz da kenti talan edip bir şeyler toplamak istemişti. Ayrıca bu bölgede çok zengin depolar olduğunu duymuştu. Üstelik valinin sarayında kralın hazinesini sakladığı söyleniyordu. İşte bu nedenlerle Kartaca'yı talan ederken korsanın en ünlüsü Kaptan Blood'ın adını nasıl kirletmişse şimdi de bu kentte aynı davranışı denemek istiyordu. Korsan kaptanı kent içindeki son direnişi de ezdikten sonra adamlarını diledikleri gibi tavanda bulunmak üzere dört bir yana salmıştı. Bir süre kentte direnebilir, eğlenebilir, dilediklerini yapabilirlerdi. Daha sonra da gerçek ereklerine, hazineye yüklü gemilere yönelip bunları ele geçirebilirlerdi. Böylece dünyanın dört bir yanındaki zindanlardan ipini koparmış en azılı serseri ve haydutlar, küçük topluluklar biçiminde kentin sokaklarına dağılmışlardı. Korsan reisi San Juan'da amaçladığı en değerli şeyi ele geçirmişti. Yarım düzine kadar adamı ile birlikte başkaptanın sarayına dalmış, Don Sebastian'da tutsak etmişti. Kaptan Blood, oğlunu ileri süren ve onun gibi siyahlı gümüş işlemeli bir ceket giyen 30 yaşlarındaki korsan reisi, başkaptanın yemek salonuna rahatça yerleşmişti. Abanozdan uzun masanın baş tarafına oturuyordu. Ayaklarından birini oturduğu koltuğunun kenarından aşağı sarkıtmıştı. Sarayı ele geçirdikten sonra evin tanal edilmesi işini adamlara bırakmıştı. Şu anda karşısında masanın öteki ucunda Don Sebastian, sırtında bir gömlek, elleri ardında bağlanmış, ayakta bekliyordu. Yüzü kağıt gibi bembeyazdı ama kara gözlerinde müthiş bir öfke vardı. İkisinin arasında uzun aralıklı bir sandalyede sırtını pencereden yana dönmüş, karısı Dona Leosa diye oturuyordu. Kadın o kadar korkmuştu ki en ufak bir hareket yapacak durumda değildi. Kaptan elindeki ince aladı parmaklarının arasında çevirip duruyordu. Zor anlaşılır bir İspanyolca ile tutsağına sordu. Ya, konuşmayacaksın demek. Demek aradığım şeyi bulmam için konuşmayacaksın ha? Taş üzerinde taş bırakmayacağım bu sarayda. Konuşacaksın. Yalnız konuşmakla kalmayacak, şarkı bile söyleyeceksin. Karısını gösterdi. Bu da sana eşlik edecek dedi. Üzerine düğümler attığı aladı masanın üzerine bıraktı. Adamlarından birine işaret etti. Adam halatı alıp baş kaptanlarının kaşları üzerinden sıkı sıkı alnına sardı. Pis parmakları ile iki kaşının arasına bir gümüş kaşık soktu. Kaşığı halatla eti arasına iyice yerleştirdi. Korsan reisi, Don Sebastian, inat edip yine susarsan başına gelecekleri biliyorsun sanırım. Söyle, hazine nerede saklı diye bağırdı. Gözlerini kısarak adama baktı. Alaycı bir sesle, canın çekiyorsa parmaklarının arasına kızgın demir sokalım ya da tabanlarının altına ateş yakalım. Biz inatçıların dilini çözmek için çok şey biliriz. Dilsiz gibi durmakla bir şey kazanamazsın. Hadi dostum, söyle bakalım, nerede hazine ve altınlar? İspanyol başkaptanı başı yukarıda, dudakları gergin, tiksinerek karşısındaki adama bakıyor ve susuyordu. Korsanın yüzündeki alaycı gülümseme yavaş yavaş silindi. Yerini korkutucu bir anlatım aldı. Ben sabırlı bir adamım dedi. Sana düşünmen için bir dakikalık süre tanıyorum. Yalnız bir dakika. Şunu içene kadar. Kristal kadehine gümüş kupa içindeki kırmızı Malaga şarabından doldurdu. Şarabını yudumladı. Güzelim kadehi öylesine sert bir biçimde masanın üzerine bıraktı ki ayağı kırılıverdi. İşte dedi. İnadı sürdürürsen senin de o nazik boynunu böyle kopartacağım. Haydi, süren doldu. Konuş artık. Hazine nerede saklı? Sen Kaptan Blood'la başa çıkılamayacağını bilmiyor musun? Don Sebastian'ın bakışlarındaki kin silinmemişti. Senin böylesine alçak olabileceğini sanmıyordum. Köpek korsan diye söylendi. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Karısı olduğu yerde kıvrandı. Acı, zor anlaşılır inler gibi bir sesle konuştu. Tanrı aşkına dediklerini yap Sebastian. Neyimiz varsa ver onlara. Ne fark eder ki zaten? Korsan reisi elbette yaşamadıktan sonra ne fark eder diye alay etti. Sonra başkaptanın susmakta olduğunu görünce öfkeyle yumruğunu masaya indirdi. Peki öyle olsun. Bunun böyle olmasını sen istedin dedi. Adamına işaret etti. Ardından işkenceyi daha rahat izlemek için koltuğundan iyice yayıldı. Adam halatla Don Sebastian'ın başı arasındaki sıkıştırdığı kaşığa elini uzattı. Tam bu sırada bir top gürültüsü sarayı zangır zangır titretti. Bunu bir ikincisi, sonra bir üçüncüsü izledi. Bir süre hepsi şaşkın beklediler. Sonra korsan reisi kendince bir çıkış yolu bulup, ''Bir şey değil canım, bizim çocuklar biraz eğleniyorlar.'' dedi. Oysa bu topaç taşları adamlarının 50'sinin canı cehenneme göndermişti. İspanyol askerleri de başlarında gerçek Kaptan Blood, kente dağılan öteki korsanları temizlemeye başlamıştı. Tüm bunları bilseydi, korsan reis böylesine gülemezdi. Birden kapı ardına kadar açıldı. Uzun boylu, üstü başı yırtılmış, yüzü gözü ter içinde, yalın kılıç biri salona girdi. Ardında başlarında çelik İspanyol başlıkları olan üç asker vardı. Bir bakışla oradaki durumu kavradı. Tam zamanında yetişmişim anlaşılan dedi. O sırada korsan ayağa fırladı. Tabancasına davranmak istedim. Kimsin sen? Hangi cehennemden çıktın? Yeni gelen korsana sokuldu. Bakışlarında insanı ürperten bir adım vardı. Islık gibi bir sesle zavallı düzenbaz dedi. Düzenbaz ve kendini beğenmiş birisin. Korsan tabancasına doğrulmak istedi. Ama gerçek Blood bir yılan çabukluğuyla adamın bileğini kavrayıverdi. Köpek, elindeki tabancayı beynine boşaltırım. Ama kendime söz verdim. Tanrı yardım ederse seni, Kaptan Blood'ı ben kendi ellerimle asacağım. Blood ve adamları öteki korsanları da kıskıvrak yakalayıverdiler. Kısa süren bu mücadele sırasında Dona Leocadia sandalyesine yığılıp bayıldı. Bağları çözülen Don Sebastian bir yandan acılarını dindirmeye uğraşıyor, bir yandan da bu mucizenin nasıl gerçekleştiğini soruyordu. ''Siz karınızla ilgilenin'' dedi Blood. ''Başka bir şey de düşünmeyin.'' San Juan korsanlardan temizlendi. 30 kadarı zindanda. Bir o kadarı da cehennemi boyladı. Kaçanlar ise yakalanacak. Şimdi gömülmesi gereken ölülerimiz, iyileştirilecek yaralılarımız, kentte yapılacak işlerimiz var. Siz karınızla ve evinizle ilgilenin ve gerisini bana bırakın. Ve yine geldiği gibi çabucak düzmece Kaptan Blood'ı alarak peşindeki askerlerle çıktı gitti. Adı tarihe geçmeyecek olan korsanların kaptanı Blood'a göre budalanın biriydi. Çünkü tüm budalalar gibi zaferi kazandığına çok erken inanmıştım. Kaptan Blood bu fırsatçı korsanın yaptıklarını belki hiç aldırmazdı. Ama Kartaca'daki insanlık dışı davranışlarından sonra bunların kendi adına mal etmesi ünlü korsanı iyice kızdırmıştı. Kendi korsanlık yaşamının zaten oldukça yüklü bir geçmişi vardı. Bunlardan sonra bir de bu sıradan haydutun çirkin marifetlerinin Kaptan Blood hesabına geçirilmesine göz yumamazdı. Kaptan Blood akşam yemeği için döndüğü zaman başkaptanın sarayında düzenin kurulduğunu gördü. Şimdi bile olayların etkisi altında olan Don Leocadia kendini görür görmez ağlamaya başladı. Don Sebastian ise onu bağrına basıp San Juan'ın kurtarıcısı ilan etti. Kent halkı da aynı görüşü paylaştığından sokaklar gece boyunca ''Viva Don Pedro, yaşasın San Juan kahramanı'' sesleriyle inledi durdu. Blood yıkandı. Don Sebastian'ın dolabından yeni giysiler giydi, sofraya oturdu. Hem iyi bir yemek yedi hem de başkaptanın şarap mahzeninde korsanların talanından kurtulabilen şarapların hakkını verdi. İyi bir iş yapmanın gönül rahatlığı ile rahat bir uyku çekti. Düzmece Arabella'nın geri kalan pek az adamla ve sandalsız olarak hazine yüklü gemileri götüremeyeceğini biliyordu. Ama yine de güvenlik önlemi olarak bir İspanyol birliği top başında gözetlemede kaldı. Gece olaysız geçti. Günün ilk ışıkları ortalığı aydınlattığı sırada korsan gemisinin ufka doğru uzaklaştığını, Mario Glossera'nın ise bir süre sonra limana girdiğini gördüm. Sabah kahvaltısında Don Sebastian, Don Pedro Encarnado sancak gemisinin körfeze girip demir attığını haber verdi. Kaptan Wolverstone'u düşünerek verilen saatlerde ne kadar bağlı dedi kendi kendine. Ne bağlı ya? Korsan gemisine batırıp zaferinizi pekiştirmekte geç bile kaldı. Amirale bunu söyleyeceğim. Don Pedro kaşlarını çattı. Marki'yi yaptıkları konusunda eleştirmek iyi değildir. Neyse ki kendisi karaya çıkacak durumda değil. O zaman ben gider kendisini görürüm. Kaptan Blood bu buluşma olasılığını önlemeliydi. Bunu yapamazsınız dedi. Kendinizi küçük düşürmüş olursunuz. Siz Porto Rico başkaptanısınız. Yerinizi düşünün. Vali, hatta genel vali sayılırsınız. Siz amiralleri görmeye gitmemelisiniz. Amiraller sizi görmeye gelmeli. Marco Riconet'te bunu biliyor. İşte bu yüzden beni kendi yerine size gönderdi. Marki'ye söyleyecek bir şeyiniz varsa hiç çekinmeden bana söyleyebilirsiniz. Bu sözlerden pek etkilenen Don Sebastian düşünceli düşünceli çenesini kaşıdı. Sonra karısıyla birlikte Don Pedro'nun kahramanlıklarını göklere çıkardı. Kaptan Blood, bu kadar övgüye izin veremem dedi. Dün yaptığım sadece görevimdi Don Sebastian. Kahraman kişi görevleri ve çıkarları söz konusu olmadığı zaman büyük işler yapan insandır. Ben görevimi yaptım. Dona Leocadia ellerini ovuşturdu. Gözlerini yumdu. Tanrım, bu ne büyük bir alçak gönüllülük dedi. Don Sebastian da kahramanlığınızın karşılıksız kalmamalı dedi. Eğer kabul buyurursanız bana hiçbir şey borçlu değilsiniz. Sizden rica ediyorum. Bir daha bundan söz etmeyelim Don Sebastian. Doğrulup yerinden kalktı. Amiralin buyruklarını almak için hemen gemiye gitmeliyim. Olup bitenleri ben kendim anlatırım. Aldığınız önlemlerle ekselansları kendilerini daha güven içinde duyacaklardır. Don Pedro gemiye gidip döndüğü zaman vakit öğlene geliyordu. Yine İspanyol soylularına özgü gösterişli bir biçimde giyinmişti. Riconet Marxis'i acımasız korsan Blood'ın ele geçmesinden duyduğu sevinci size iletmemi istediler. Ve bu sulardaki görevlerin sona erdiğini haber vermem için beni görevlendirdiler dedi. Şimdi sizden değerli mallarla yüklü gemilerin kaptanlarında gerekli buyruğu vererek demir almaya hazırlanmalarını istediler. Bugün öğleden sonra saat 3'te. Don Sebastian şaşırmıştı. Böyle bir şeyin olamayacağını kendisine söyleyemediniz mi? Don Pedro omuz silkti. İnsan hiç kralın okyanuslar amiraliyle tartışabilir mi? Ama dostum, gemilerin mürettebatının yarısı burada değil. Üstelik topları da yok. Tüm bunları ekselanslarına aktardım Don Sebastian. Gemileri yola çıkarmaya yetecek kadar insan olduktan sonra gerisine bakmıyor. Maria Glorious'un iki gemiyle koruyacak yetenekte olduğunu biliyor. Peki, ya bu iki gemi birbirinden ayrı düşerse ne olacak? Ekselanslarının kendilerine aşırı güvenleri vardır. Don Sebastian yanaklarını titrete titrete orası kendi bileceği iş dedi. Altın ve değerli mallarla yüklü bu gemiler zaten San Juan'ın başına yeteri kadar bela açtı. Gemilerin buradan gitmelerine sadece sevineceğim. Yalnız izin verirseniz size amiralinizin kural tanımaz katı bir adam olduğunu söyleyeceğim. Kraldan güç aldığı belli. Don Pedro gülümseyerek onu onayladı. Don Sebastian da hemen gereken buyrukları vereceğini söyledi. Kucaklaştılar. Don Sebastian, Kaptan Blood'ın asılışını izlemek için kalmayacak mısınız diye sordu. Bugün öğle üzere ipe çekeceği saydudu. Amiral beni yemeğe bekleyecek. Kendisini bekletmek istemem. Kaptan Blood limana dönerken kent cezaevine uğramayı unutmadı. Kendisini San Juan kahramanı olarak karşıladılar ve önünde kapılar ardına kadar açıldı. Yakalanan korsanların tümü tek bir pencerenin aydınlattığı koca bir taş zindana atılmıştı. Zincire vurulmuş olan reisleri başını ellerine dayamış, karanlık bir köşede oturuyordu. İlk bakışta güzel giysiler içindeki düşmanını tanıyamadı. Kendisine uzatılan altın topuzlu abonoz asaya şaşkın şaşkın baktı. Kötü İspanyolcası ile sordu. Vakit geldi mi? Görünüşü Kastilyalı olan Blood, İrlanda'da konuşulan İngilizce ile karşılık verdi kendisine. Sabırsızlanma. Yaptıklarını düşünecek ve acı çekecek zamanın olacak. Kendini Kaptan Blood diye yutturmaya kalkışmanı bağışlayabilirdim. Bunu bir bakıma övgü bile sayabilirdim. Ama Kartaca'da yaptıklarını kesinlikle hoş göremem. Acımasızca öldürülen insanlar, saldırıya uğrayan kadınlar, insanlık dışı eylemler. İçindeki şeytan yerini almaya kalkıştığın insanı ve adı lekeledi. Korsan, beni korkutmak için gönderilen biri gibi konuşuyorsunuz. Adını kirlettiğin adam gibi konuşuyorum. Sana şunu unutmaman için geldim. Seni asan el benim elim. Çünkü gerçek Kaptan Blood benim. Blood bir süre şaşkınlıktan söyleyecek söz bulamayan adamı süzdü. Sonra dönüp kendisini bekleyen İspanyol subayın yanına gitti. Biraz sonra da sancak gemisine dönüyordu. Düzmece Kaptan Blood o gün Porto Rico'da San Juan'da asıldı. Gerçek Kaptan Blood ise ardında altın, baharat ve değerli mallar yüklü iki gemi Tortuga'ya gitmek için demir aldı. İki geminin de kaptanı sonradan durum kendilerine açıldığında hiç de direniş gösterecek durumda değildiler. Ne topları vardı karşı koyacak, ne dere yeteri kadar adamları. Kaptan Blood gülümseyerek açık denizi gözlüyordu. Üçüncü bölüm gösteri. Kral 14. Louis'in yönetiminde önemli görevlerde bulunan Jean-Baptiste Colbert'in yerine geçen Louis Barksis'in Michel'le Tyler yaşadığı sürece devletin işleyişine gerçekten yararlı olmuştu. Ama çalışmaları sırasında kendisine çok öfkelenmiş, öldükten sonra da ardından gözyaşı dökülmüş bir devlet görevlisiydi. Devletin iç işlerini düzene koyduktan sonra Fransızların Karayip Denizi'nde bulunan sömürgelerinde kendi çıkarlarına karşı kalyon oynatan korsanların eylemlerine karşı çıkmayı tasarlamıştı. Bu görevi de yetenekli bir komutan olan genç Saint-Onges şövalyesine yüklemiş, kralın 24 toplu gemisi Bernays'i donatmış ve Karayip Denizi'ne göndermişti. Louis'in Saint-Onges'ta güveni tamdı. Şövalye bu beklenmedik olanaktan yararlanmasını bilmiş, yeteneklerini olabildiğince sergilemişti. Martinique adasında kaldığı süre içinde Homer de Weinach'ın güzel ve alımlı dul eşiyle evlenmiş, Martinique adasındaki hatırı sayılır büyüklükteki topraklara konmuştu. Görevinin en önemli bölümü Tortuga idi. Burası da West India şirketinin elindeydi. Ama İngiliz, Fransız ve Hollandalı korsanların dayanışması ile Tortuga bir korsan üssü olmuştu. İşte şövalyenin başlıca görevi burada düzeni yeniden sağlamak ve burasını korsanlardan tümüyle temizlemekti. Korsanların en ustası, en amansız olarak ün salmış Peter Blood'ın İspanyollarca yakalanıp San Juan'da asıldığını duyunca kendisine olan güveni de artmıştı. Kavurucu, durgun bir Ağustos günü Bernays çevresi kayalıklarla çevrili Kayona Körfezi'ne girip demir attı. Doğa burasını sanki korsanlar için bir barınak diye yaratmıştı. Özel koltuğuyla Fransız gemisinden inen güzel hanımı görebilmek için Avrupalılar, zenciler, melezlerle yerliler büyük bir kalabalık oluşturmuşlardı. Vali kendilerini içtenlikle karşıladı. Bay Ogeron ve iki güzel kızı ünlü konuklarını gerektiği gibi ağırlamak için koşuşturup duruyorlardı. Rom, şeker kamışı ve kokulu otların karışımından oluşan soğuk içkilerini beğenerek yudumladıktan sonra Bayan Saint-Onges dinlenmek için çekildi. Tortuga valisi Bay Ogeron büyük bir sabırla şövalyenin ağzından Lovios'un Tortuga'ya ilişkin görüşlerini dinliyordu. Şövalye eleştirilerin iğneleyici konuşmasının sonuna geldiğinde vali gülümseyerek söze başladı. Öyle sanıyorum ki Bay Lovios'un West India ve Tortuga konusunda yanlış bilgileri var dedi. Saint-Onges valinin bu çıkışı karşısında sıkılmışa benziyordu. Gerek kendisine gerek Lovios'un görüşlerine pek önem verdiği açıktı. Sabırsız bir el hareketiyle Ogeron'un görüşlerine pek dikkate almayacağını göstermek istedi. Beni bağışlayın ama gerçekçi olmam gerekiyor. Tortuga Fransa bayrağı altında yaşayan bir topraktır. Ben de Bay Lovis gibi düşünüyorum. Fransız bayrağı bir avuç korsanı korumak için onurundan ödün veremez. Bay Ogeron yüzündeki tatlı gülümseme silinmişti. Efendim dedi. Bir avuç korsanı koruyan Fransız bayrağı değil, gerçekte Fransız bayrağını koruyan bir avuç korsandır. Uzun boylu sarışın krallık görevlisi birden ayağa fırladı. Bayım, ne aşağılayıcı sözler bunlar. Vali yumuşak ve ölçülü tutumunu sürdürüyordu. Söylediklerim aşağılamıyor, gerçekleri yansıtıyor dedi. Sizin pek küçümsediğiniz bugünün korsanları düne kadar barışsever avcılar, tarımla, alışverişle uğraşan kişilerdi. İspanyollar bunları Hispanyol'a da sürüp çıkardılar. İngiliz ve Fransızları St. Christopher'dan, Felemenkleri St. Croix'ten attılar. Giriştikleri kanlı kıyımdan kadınlarla çocuklar bile kurtulamadı. Bu insanlar da kendilerini savunabilmek için silahlandılar. Dayanışma içinde İspanyollarla savaşmaya başladılar. Bugün Virgin Adaları İngiltere'nin ise bunu İngiliz korsanlarına borçludur. Tıpkı St. Croix gibi Tortuga'da Fransız Batı Hindistan şirketinindir. Yani bir bakıma Fransa'nındır. Eğer İspanyolların saldırganlığını önleyecek korsanlar olmasaydı, Sayın Ban Saint-Onges bugün belki de Karayip Denizi'nde ziyaret edecek, Fransız sömürgesini bulamayacaktınız. Konuklarının yüzünde beliren şaşkınlığa bir süre gülümsemeyle baktı ve konuşmasını sürdürdü. Bay Lewis, kendisine verilen yanlış bilgiler yüzünden yanılıyorlar. Eğer korsanlar ortadan kaldırılır, yok edilirse Fransızların West India'daki sömürgelerinin sonu gelir. Şövalye, Tortuga'yı koruma gücünden yoksun musunuz diye sordu. Sonunda bu soru, bu ağır suçlama Bay Ogeron'u öfkelendirmişti. Yine de soğukkanlı görünüyordu. Bayım, bu sözler bana ancak kılıç eldeyken söylenebilir. Sayın Tonges ne yapacağını bilemeden salonu bir aşağı bir yukarı adımlıyordu. Fransa'dan bu kadar yolu Tortuga valisiyle düello etmek için açıp gelmedim. Ben sadece Bay Lewis'in elçisi olarak görüşlerini size aktarıyorum. Benim aldığım buyruk şu. Tortuga korsan yuvası olmaktan kurtarılacaktır. Söyleyecek başka bir şey yok. Vali Oregon umutsuzluk içinde bana bu buyruğu nasıl uygulayacağınızı söyler misiniz? Fransa'nın gücü haklarını korumasını bilecektir. Buradaki Fransız gücünün ne olduğunu biliyor musunuz? Acaba Bay Lewis'in korsanların gücü ve örgütlenmesi konusunda bir bilgisi var mı? Bu adamların sayısının 5-6 bin arasında değiştiğini ve dünyanın şimdiye kadar gördüğü en yaman savaşçı denizciler olduklarını biliyor musunuz? Hele bir de yok edilmek istendiklerini duyarlarsa 40-50 gemilik bir donanma kuruvermeleri işten bile değil. O zaman bunlarla nasıl başa çıkacaksınız acaba? Karayip denizinin bir uçtan bir ucu hallaç pamuğu gibi atarlar. Vali dudaklarını ısırdı. Tanrı sizi korusun dedi. Bay Sayın Tonges konukluğunu hemen bitirdi ve aynı akşam Tortuga'dan demir alıp kalktı ve Port-au-Prince'in yolunu tuttu. Bayan Sayın Tonges övgülerini kazanmak için valiyle aralarında geçen tartışmayı eşine en ince ayrıntısına kadar aktarmaya çalışıyor. Tortuga valisinin akıl almaz özel isteklerine inatla karşı koyabileceği için kendisiyle övünüyordu. Böylesine uyanık olmasaydım haydutların küçük adamı beni de kandırabilirdi diyerek güldü. Ama ben kolay aldatılacak biri değilim. Yoksa Bay Lewis böyle önemli bir iş için beni seçer miydi? Karşılaşacağım güçlüklerin neler olacağını çok iyi biliyordu. Ve beni aldatmak için ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, kanmayacağıma güveniyordu. Şövalyenin karısı uzun boylu, güzel, alımlı bir kadındı. İri gözleri, siyah saçları vardı. Yaşamı West India'da geçmişti. Ve bakmasını bilen gözleriyle İspanyolların yaptıklarını, korsanların onlara karşı nasıl dillendirdiklerini çok iyi gözlemiştim. İspanya'nın Karayipler'de güçlü bir donanması vardı. Ve bu donanmayı sömürgelerini korumak amacıyla korsanlara karşı kullanıyorlardı. Korsanlar ortadan kaldırılacak olursa olan İspanyol donanmasına bırakılmış olacaktı. Bu özgürlüğü tadan İspanyolların ise neler yapabileceğini sezmek pek zor değildi. Bayan Sayın Tonges bunları üstü kapalı olarak kocasına anlattı. Ama kocası bu sözler karşısında sarsılmadı bile. Durum ne olursa olsun Fransa kralının buyruklarını gözümü kırpmadan yerine getireceğimden kuşkun olmasın dedi. Öte yanda Tortuga valisi kaygı dolu, uykusuz bir gece geçirdi. Tam dalmak üzereydi ki top sesleriyle uyandı. Topların gürlemeleri ve korsanların çığlıkları öylesine yakından geliyordu ki bir süre kendisini toparlayıp ne olduğunu anlayamadı. Kayona da şimdiye kadar eşine rastlanmamış bir şenlik başlamıştı. Gürültünün gerçek nedenini öğrenince şaşkınlığı bir kat daha arttı. İspanya'nın Atlantik Okyanusu amirali Duconet Marquise sancak gemisi Carayona'ya geliyordu ve kendisine ulaştıran habere göre Maria Gulasaria Kaptan Block komuta ediyordu. Böylece ünlü korsanın San Juan'da yakalanıp asıldığı haberleri yalanlanmış oluyordu. Limana girmekte olan sancak gemisinin ardından Blood'ın Puerto Rico'da ele geçirdiği iki İspanyol kanyol geliyordu. Valinin duyduğu top sesleri Blood'ın kenti selamlayan atışlarıydı. Bay Ogeron bu beklenmedik dönüşten pek mutlu oldu. Tortuga valisiyle ünlü kaptan arasında gerçek bir dostluk vardı. O gece Bay Ogeron'un kızları kaptanın onuruna tadına doyulmaz bir şölen düzenlediler. Kaptan Blood sofraya oturduğunda pek sevinçliydi. Puerto Rico'da başından geçenleri ayrıntılarıyla anlattı. Bu serüvenin sonunda kendini yerine almaya çalışan adam asılmış, Hazine yüklü iki gemi de kolaylıkla avucuna düşmüştü. Bugüne kadar böylesine yüklü bir vurgun vurmamıştım dedi. Başkalarının da vurduğunu sanmıyorum. Sadece değerli taşlarla altınlardan payıma 25.000 altın düşüyor. Bunları sizinle birlikte Fransa'da paraya çevireceğim. Kalyonların sadece birindeki baharat West India şirketine 100.000 altın kazandıracak. Bunlar sizin değerlendirmenizi bekliyor dostum. Daha önceleri valiyi sevinçten havalara uçuracak olan bu haber şimdi canını sıkmaktan başka bir işe yaramamıştı. Koşullar öylesine değişmişti ki. Masada karşısında oturan konuğa baktı. Başını üzgün üzgün salladı. Her şey sona erdi dostum dedi. Amansız bir yasaklamayla karşı karşıyayım. Ardından Şövalye Saint-Onges gelişini aralarında geçen tartışmalarını en ince ayrıntısına kadar aktardım. Görüyorsunuz ya dostum dedi. Bundan böyle West India pazarları size kapalı. Kaptan Blatt'ın yanık ten yüzündeki öfkeli bir şaşkınlık belirdi. Siz şu saray züppesine gereken karşılığı vermediniz mi? Aklı başında herkesin anlayabileceği bir dil kullandım. Koşulları tek tek anlattım. Beklenmedik bir anda büyük mal varlığına konmuş, kendini beğenmiş insanların bencilliği ve vurdum duymazlığı içinde beni dinlemedi bile. Bay Ogeron ellerini iki yana açtı. Her şey bitti dostum dedi. Oysa Kaptan Blatt onunla aynı görüşü paylaşmıyordu. Bizim gibi güçlü kişilikler kolayca yenilgiye boyun eğmezler dedi. Siz yasa dışı eylemlerinizi dilediğinizce sürdürebilirsiniz. Ama ben burada, Tortuga'da Fransız yasalarını uygulamakla yükümlüyüm. Yoksa görevden çekilmeliyim. Bir gün önce gelseydim yasalar farklı uygulanacaktı. Bay Ogeron karamsardı. Hiç sanmam dedi. O sözden dinlemez şövalye ile siz de konuşsaydınız görüşlerini değiştiremezdiniz. Yeter ki kanıtlar gerektiğin biçimde anlatılacak olursa herkes her şeye inandırılabilir dostum. Size var olan her koşulu öne serdim. Tek tek anlattım diyorum. Yo yo, siz sadece aklınıza gelenleri söylediniz. Daha ne yapabilirdim ki? Kendisini neredeyse duelloya çağırıyordum. Başına bir tabanca mı dayasaydım? Bu zorlama ve korkutma olurdu dostum. Oysa siz ona çıkarlarını anımsatacaksınız. Şövalye Saint-Onges gibiler başkalarının hataları yüzünden insanları suçlamaya pek yatkındırlar. Ama çıkarları söz konusu olunca adamın çıkarlarını nereden bilebilirdim ki? Şövalyenin Homer Weinach'ta dul karısıyla evlendiğini siz söylemediniz mi bana? Demek ki artık onun da West India'da büyük çıkarları var. Siz İspanyolların öteki ulusların sömürgelerine saldırılarının üstü kapalı olarak söz ettiniz. Oysa daha kesin ve daha somut konuşmalıydınız. Söz gelişi. Zengin Martinique adasının İspanyol saldırısına uğramasının büyük bir olasılık içinde olduğunu söylemeliydiniz. Bu onun derin derin düşündürürdü. Öyle kendini beğenmiş biri ki inatçılığı yüzünden kendi çıkarlarını önemseyemeyebilirdi. Port Prince'e gitmek için demir aldıklarında Port Prince'e mi diye inledi Kaptan Blatt. Port Prince'e mi gittiler? Dün yola çıkarken tasarladığı buydu. Fransa'ya dönmeden önce uğrayacağı son limanmış. Kaptan düşünceli, demek dönüşte Tortuga kanalını izleyecek dedi. Yoksa Hispaniola'da dolaşmasını gerekecek. Yolunu kesip onu inandırmaya mı çalışacaksınız kaptan dedi vali. Bu boşuna bir çaba olur. Benim inandırma gücüm fazladır. Kendi yöntemlerimi kullanırım. Bay Saint-Onges'i denemekte yarar var. Siz de umutlarınızı yitirmeyin dostum. Hiç olmazsa ben dönünceye kadar. Kaptan Blatt valiyle vedalaşıp ayrıldığında kendisi de ne yapabileceğini bilmiyordu. Ama kendine güveniyordu. Doğru 40 toplu gemisi Arabella'ya gitti. Gemi tepeden tırnağa onarılmıştı. Yola çıkmaya hazırlığı. Tasarladıkları ve yapacakları işler büyük ve önemli olduğu için kaptan en yakın ortaklarını savaş konseyine çağırdı. Hecorp ve Dyke hazine gemilerine göz kulak olabilmek amacıyla Tortuga'da kalacaklardı. Sancak gemisi Maria Gulasera'nın komutası Wolverstone'a verildi. Kendisine hemen verilen kesin ve özel buyrukları yerine getirebilmesi için demir alması kararlaştırıldı. Kaptan Blatt'la işbirliği yapan Fransız korsan Weberli Elizabeth adlı gemiye komuta edecekti. Aynı akşam Arabella Kaptan Blood'ın komutasında demir aldı. Pitt, yelkenlerin, Oakley'de topların sorumluluğunu yüklenmişti. Kayona'dan kalkan geminin hemen ardından Elizabeth geliyordu. Maria Glosseria ise bu sırada ufukta gözden kaybolmak üzereydi. İki korsan gemisi Arabella ve Elizabeth tatlı tatlı esen doğu rüzgarı ile ertesi akşam Kaptan Blood'ın planını uygulayacağı yere, Hispaniola'nın kuzeyindeki Palmiş burnuna vardılar. Aynı saatlerde Fransız gemisi Bernays Port Prince limanından hareket etmek üzereydi. Limanın pis kokusu Bayan Saint-Onges'in nazik burnuna pek hoş gelmediği için şövalye ziyaretini kısa kesmek zorunda kalmıştı. Görevini Bay Loivis'in övgüsünü kazanacak biçimde yapmış olmanın gönül rahatlığı içindeydi. Şimdi Fransa'yı ve kendi kişisel işlerini düşünebilirdi. Rüzgar pek hafif estiğinden Bernays, Tortuga Boğazı'nın batık kıyısı sonundaki St. Nicholas burnuna 24 saatte varabildi. Bay Saint-Onges, kaptan köprüsünde bir sezlonga uzanmış dinlenmekte olan zarif eşinin yanında ayakta duruyordu. İşte bu sırada Bernays'in kaptanı Luzan yanlarına geldi. İyice sokulduktan sonra koltuğunun altındaki dürbünü şövalyeye uzatarak ''Midemi bulandıran bir şey var.'' dedi. ''Lütfen alıp bakar mısınız?''